Efesler 2. bölüm 2. ayette, sizler bir zamanda içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz der. Son olarak iman etmeden ölen kişinin uğrayacağı 3. bir ölümden bahsedilir. Ölümün başlıca anlamı bir durumdan mahrum ya da ayrı, uzakta olmak demektir. Başka deyişle ölüm yaşamdan ayrı düşmek, yaşamdan yoksun kalmak anlamına gelir. Öyleyse bir imanlının yaşamında günah faaliyete geçtiği zaman onun Tanrı ile olan beraberliği bozulur ve ilişkisi kopar. Günah daima ayrılığı getirir ve mahveder. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette şunları okuyoruz. Onunla paylaştığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Günaha hayatınızda devamlı olarak yer verirseniz onunla paylaştığınız olamaz. Sanırım bugün de zina büyük bir günah olarak kabul ediliyor. Her bireyin karşılaştığı bir şey var. Bu yeni bir durum değil. Toplumumuzda cinselliğin vurgulanışı ve giyim tarzından ötürü Batı dünyasındaki tarihinde zina herhalde daha önce bu kadar yüksek bir oranda işlenmemiştir. Zina ve onun yanında alkol kullanımının serbest oluşu geçmişin büyük uluslarını yıkmıştır. Şarap, kadın ve müzik dünyanın büyük uluslarını alaşağı etmiştir. Bunu tarihten görüyoruz. Roma dışarıdan gelenlerce fethedilmedi. İçeriden düştük çünkü günahla düşüp kalkmaktaydı. Bir gün bana gelen yakışıklı bir genç adamın çok güzel bir kıza aşık oldum. Onun benim olmasını istiyorum deyişini anımsarım. Ben de ona evlenme teklif ettin mi diye sordum. Tam değil dedi. O kadın evli. Ben de bu fikirden hemen vazgeçmelisin dedim. Genç adam ama ben size onun boşanmasının ve sonra evlenmemizin yanlış olup olmadığını sormak istiyorum diye devam etti. Kesinlikle yanlış olur. Ayartılmışsınız hem de çok ayartılmışsınız ama Tanrı'nın çocuğu olarak böyle bir günahın cezasını çekmekten kurtulamazsınız dedim. Bu tarzdaki durumları deneyim etmiş benim tanıdığım bazı çiftlerden ona örnek verdim. Hiçbiri de mutlu değildi. Günümüzde insanların günahlarının cezasından kurtulabileceklerini sanmaları trajik bir durumdur. Arzu yani şehvet gebe kalınca günahı doğurur. Arzunun dünyaya getirebileceği bebek günahtır ve günah da ölümü doğurur. Günah Tanrı ile olan paylaştığa ayrılık getirmektedir. Tanrı'nın çocuğuysanız o sizi kendinizi yargılamadığınız takdirde yargılayacaktır. O genç adamın içine koymaya çalıştığım Tanrı korkusundan sonra ofisimden ayrıldı. Gerçekten iyi bir Hristiyandı ve ayrılmakta olduğu da kesindi. Birkaç hafta sonra tekrar geldi ve kararımızı verdik dedi. Ben onların kesinlikle yanlış kararı vermiş olduklarından emin olup korkuyla sordum. Bu yaşamda bir araya gelemeyeceğimizi görüyoruz. Bunun olması söz konusu bile değil. Sadece Tanrı'dan bizi bir gün cennette bir araya getirmesini istiyorum diye devam etti. Büyük bir şirkette çalışıyordu ve başka bir yere transferini istediğini de ekledi. Daha bir ay geçmeden bir sabah kilisedeki tapınmadan sonra veda etmek için gelip elimi sıktı. Evet, ayartılma. Günümüzde ne kadar fazla ayartılma var. Pek çok inanlı iblis beni ayartıyor diyor. Dostum, ayartılma sizin kötü benliğinizin arzusuyla birleşmeden gebe kalamaz. Önemli olan o birleşme olduğunda günahın doğması ve kaçınılmaz olarak da ölümün gelmesidir. Eğer siz bir Tanrı çocuğu iseniz bu durum Tanrı ile olan paydaşlığınızı hemen bozar. Sırası gelmişken söylemek istiyorum, buna da ölüm denir. Yakup 1. bölüm 16. ayette sevgili kardeşlerim aldanmayın der. Aldanmayın burada yoldan çıkmak, kötü yola sapmak anlamında kullanılmıştır. Rab İsa'nın anlattığı benzetmedeki çobanın kaybolan küçük koyunun peşinden gitmesi gibi Yakup yoldan çıkmayın. Günahın cezasından bu şekilde kurtulabileceğinizi sanmayın demektedir. Günahla yaşamayı alışkanlık haline getirenin Tanrı ile bir ilişkisinin olmadığı kesindir. Çünkü kişi yeniden doğmamıştır. Günah içinde yaşıyor ve bundan keyif alıyorsanız bir Tanrı çocuğu olduğunuz konusunda şüphe vardır. Bu çok açık bir noktadır. İnanlının kurtuluşunu yitirmeyeceğine inanan biriyle inanlının kurtuluşunu yitireceğine inanan iki kişi arasındaki bir tartışmadan oluşan bir hikaye anlatılır. Kalvinist bir kere kurtuldunuz mu bir daha kaybolmayacağınıza inanır. Arminyan ise kurtuluşunuzu kaybedebileceğinize inanmaktadır. İnanlı kurtuluşunu yitirebilir öğretisine inanan ötekisine sizin öğretinize inansam ve kurtulduğuma emin olsam günaha doyardım der. Öteki de ona içten bir inanlının doyması için ne kadar günah gereklidir diye sorar. Ben bunun muhteşem bir yanıt olduğunu söylemek isterim. Günahla tatmin olabilirseniz imanda olup olmadığınızı görmek için kendinizi tartmanız gerekir. Günaha düşen insandır dedi birisi. Günahta acı çeken ise kutsaldır yani inanlıdır. Günahla övünen ise bir iblistir. Dostum hepimiz ayartılabiliriz ama günah doğurmamaya özen göstermeliyiz. Ayartılmadan yola çıkarak kürtaj yaptırırsanız sonuç günah ve ölüm olacaktır. Yakup 1. bölüm 17. ayette her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir der. Ayın bir tarafı karanlıkken diğer tarafı aydınlıktır. Ama Tanrı'da hiç karanlık taraf yoktur. Her birimizin gölgesi var. Gölge yaparız. Büyük İskender dünyayı fethettikten ve Yunanistan'a döndükten sonra hocası Aristo'ya neler olduğunu anlatmak için gittiğinde bir hikaye anlatılır. Aristo'nun banyo yaptığını görünce kapıda durup ona neler olduğunu anlatır. Sonra da şimdi sana dünyada ne istersen vermeye hazırım. Ne istersin diye sorar. Aristo şöyle bir bakıp ışığımdan çekilmenizi, gölge etmemenizi istiyorum diye karşılık verir. Bunu hepimiz yaparız. Ancak Tanrı'da hiç gölge ve karanlık yoktur. Onda hiçbir değişkenlik yoktur. Yaratılış kanunlarının gösterdiği gibi Tanrı değişmez. Bugün her an değişmeye hazır olan Hristiyanlar gibi değildir Tanrı. Her yararlı bağış ve yetkin armağan yücelerdendir. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan gelir. Sigortacılıkla uğraşan bir arkadaşıma elindeki sigorta poliçesindeki sözlerden dolayı takılmak hoşuma gider. Evle ilgili yaptırdığı poliçenin evde olabilecek bazı şeyleri ki buna herhangi bir Tanrı eylemi de dahildir, kapsamadığını söylerim. Ona Allah aşkına Tanrı'nın benim evime ne yapacağını sanıyorsun dedim. O da pekala çok doğal olarak kasırga falan olabilir dedim. Ben de bundan Tanrı mı sorumlu olur diye sordum. Bunun alışıldık bir ifade olduğunu, Tanrı'nın yüzyıllardır bu tür şeylerle suçlanmasının bir gelenek olduğunu biliyorum. Dostum, iyi bir armağanınız varsa ondan gelmiştir. Bugün yaşamınızdaki pek çok bereketi gözden geçirin. Güneş ışığı, yağmur, bulutlu gün, açık gün, yeşil çayırlar, içtiğiniz su, soluduğunuz hava. Tanrı bize temiz hava ve su sağlıyor. Bunları kirleten insanlardır. Tanrı iyi armağanlar verir dostum. Tanrı iyidir. Onun ne kadar iyi olduğunu siz ve ben çoğu zaman anlamıyoruz. Yakup 1. bölüm 18. ayette o yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteğe uyarınca gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu der. Bu kesinlikle yeni doğuşa ilişkin yapılan bir göndermedir. O bizi nasıl yaşama kavuşturdu? Yarattıklarının ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu diyor ayet. Yaşama kavuşturmak, doğurmak, oluşturmak anlamına gelir. Kaybolmak kaderimse bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok. Kurtulacaksam kurtulurum diyenleri duyuyorum. Burada iki istek vardır. Kendi isteği uyarınca bizlere yeni doğuş sağladı. Yine söylüyorum, iki öğe bir araya gelmeden gebe kalınmaz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu nedenle onun isteği bizimkiyle birleştiğinde yeniden doğarız. Bundan sorumlu olmadığınızı bana söylemeyin. Bazılarının mahvolması onun isteği değildir. Tanrı'nın sözüyle yaşama kavuşuyoruz. Gelmek istediğinizde, Tanrı'nın sözüne inandığınızda ve İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde yeniden doğacaksınız. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz der. Yakup 1. bölüm 19. ayette sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun der. Sevgili kardeşlerim, şunu bilmelisiniz sözleriyle Yakup Tanrı'nın çocuğuna seslenmektedir. İbraniler 4. bölüm 12. ayette Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar der. 1. Korintliler 2. bölüm 14. ayette doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz der. Ancak Tanrı'nın çocuğu olarak sizin içinizde Tanrı'nın ruhu yaşar ve o da size Tanrı'nın sözünü öğretmek ister. Bu evrenin yaratıcısı ve kaybolan günahkarların kurtarıcısı dostum sizinle konuşmak ister. Yakup dinlemekte hızlı olun diyor. Bazen inanlılar topluluğunun önünde dururken içimden uyanın ya da burası yanıyor diye bağırmak gelir. Çünkü onların uyanık ve tetikte olmalarını isterim. Tanrı'nın sözünü duyma konusunda çabuk ve tetikte olmaya o kadar çok ihtiyacımız var ki bu dönemde. Konuşmakta ağır davransın diyor Tanrı sözü. Tanrı bize iki kulak ve bir ağız verdi. Bunun kesinlikle özel bir nedeninin olması gerektiğini düşünüyorum. Çok konuşmamız tehlikeli olur. Bir kişinin kurtulduğu andan itibaren tanıklık vermesini savunanlar var. Hayır, yeniden doğan yeni bir inanlının tanıklık vermeye hazır olduğu kanaatinde değilim. Dün gece kurtulmuşsa onun tanıklığını, eğer önemli biri ise, zenginse, daha önce bir gangsterse, şov dünyasından biri ise ya da ağırlığı olan bir siyasetçi ise hemen bugün duymak isteriz. Onlar tanıklıklarını duymayı arzuladığımız kişilerdir, doğru. İlahi söyleyenlerin ilahilere başlamadan önce kısa bir konuşma yaptıklarında çoğu zaman sıkılırım. Çoğu zaman söyledikleri şeylerden ötürü utançtan başımı yere eğmişimdir. Tatlı küçük bir kızın hoş bir sesi vardı ama kalkıp da 2 ay önce kurtuldum deyince şaşırdım. Çünkü daha sonra söylediklerinin Tanrı'nın sözüyle herhangi bir bağlantısının olmamasının ötesinde tamamen tezat oluşturması benim şaşırmama neden oldu. Özellikle Batı dünyasında ünlü kişilerden herhangi birinin kurtuluşundan hemen sonra sırf tanınmış kişiler oldukları için tanıklık vermeleri için teşvik edilmelerini son derece trajik buluyorum. Teolojileri bazen tam bir felakettir. Tanrı'nın sözünü okuyup çalışmaları ve sonra konuşmaları gerekir. Tanrı dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş olmamızı söyler. Şimdi birisi çıkıp ama tanıklık etmemiz gerekmiyor mu diye sorabilir. Evet, ama tanıklık etmemiz, edeceğiniz ve kendi yaşamınıza dikkat etme konusunda özen göstermemiz gerektiği de önemli bir noktadır. Sokrat ve onun okuluna girmesi için getirilen genç adamla ilgili bir öykü size aktarayım. Sokrat bir filozof olduğu gibi aynı zamanda da öğretmendi. Genç adam içeri girer ve Sokrat'la tanıştırılır. Sokrat daha ağzını açıp tek bir kelime etmeden genç adam konuşmaya başlar ve 10 dakika kadar konuşur. Nihayet konuşması bittiğinde Sokrat ona, seni öğrenci olarak kabul edeceğim ama senden 2 kat ücret alacağım der. Genç adam da niye benden 2 kat ücret istiyorsunuz diye sorar. Sokrat'ın buna verdiği yanıt şudur. İlk insana dilini tutmayı, sonra da onu kullanmayı öğreteceğim. Yakup konuşmakta yavaş olun der. İnanların Tanrı'nın sözüyle ilgili cahilliklerini açığa çıkarmamaları için çok dikkatli olmaları gerekir. Onu dinleyin. Evet, kutsal kitap Rabbin kurtardığı konuşsun diyor ama sözlerimize son derece dikkat etmek zorundayız. Bize aynı zamanda kızgınlıkta da ağır davranmamız öğütlenir. Yani kızmakta yavaş olun. Din hakkında tartışmayın ve kontrolünüzü kaybetmeyin. Temel şeylere inanmak iyidir ama teolojinin küçük ayrıntılarında sizinle aynı fikirde olmayanlarla tartışmaya girmeyin. Zaten gerçeğin hepsine sahip değilsiniz. Her insan kızgınlıkta ağır davransın. Yani hızlı sinirlenmeyin. Bir devlet adamının, bu kişi Jonathan Edwards'tır, ele avuca sığmaz bir kızı vardı. Bir gün ona aşık olan iyi bir genç okulda bakana gelir ve evlenmek için müsaadesini ister. Bu o zamanlar geleneksel bir şeydi ve şimdi ortadan kalktığını da görüyoruz. Bakan ona onunla evlenemezsin der. O da ama onu seviyorum diye karşılık verir. Bu siyasetçi yine onunla evlenemezsin der. Genç adam ama o da beni seviyor diye devam eder. Siyasetçi bir kez daha onunla evlenemezsin der. Bu defa genç adam neden onunla evlenemem diye sorar. Çünkü o sana layık değil der bakan. Evet, o inanlı ama Tanrı'nın lütfu başka hiç kimsenin yaşayamayacağı kişilerle yaşayabilir diye devam eder. İzninizle bugün kontrol edilemez bir karaktere sahip olan tanıklıklarını mahveden inanlar olduğunu da söylemek isterim. Yakup 1. bölüm 20. ayette çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz der. İnsanın öfkesi Tanrı'nın isteği ve işine tezat oluşturur. İşte bu nedenle din hakkında tartışmamalıyız. Benimle %100 aynı fikirde olan ya da %100 hemfikir olan bir adamı bulamayacağım. Ama bu durum karşıdaki kişiyle anlaşmamamı gerektirmez. Geçtiğimiz günlerde radyodaki bir programımı dinlerken ofisime biri geldi ve bana ne yapıyorsun diye sordu. Ben de şu karşılığı verdim. %100 aynı fikirde olduğum tek adamı dinliyorum. Yakup insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlayamazlar. Kızgın olduğunuzu çünkü imanın savunucusu olduğunu düşünebilirsiniz. Ama dostum, insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlayamaz. Onun için kızdığınızı söyleyerek kendinizi aldatmayın çünkü Tanrı kızmaz. O kurtarmakla uğraşır. Yakup 1. bölüm 21. ayette bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak içinize ekilmiş canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllülükle kabul edin der. Bu nedenle her türlü iğrençliği üzerinizden atın diyor Tanrı sözü. Yani bedenin bütün pisliğini bir tarafa atın. Kötülük bolluğunu üzerinizden atın. İçinizde ekili bulunan derken tanrısal sözü yumuşak huylulukla kabul etmemizi ister Tanrı sözü. İçinize ekilmiş olan söz Tanrı'nın sözüdür. Bir başka deyişle Tanrı'nın sözünü kabul etmek zorundayız. Tanrı sözünün bedenin günahına karşı en büyük önleyici olduğuna inanıyorum. Yaşlı bir İskoç vaiz sanırım. Ya günah sizi kutsal kitaptan uzak tutacak ya da kutsal kitap sizi günahtan uzak tutacaktır der. Bu konuda da kesinlikle haklı olduğunu düşünüyorum. Canlarınızı kurtarmak için yeterli güçte olan tanrısal sözü yumuşak huylulukla kabul edin demektedir kutsal kitap. Yakup kurtulmuş olanlara burada hitap eder. İçinize ekilmiş sözü kabul ettiniz. Bu söz yüreklerinize ekilmiştir. Söz zaten size kurtuluş getirmiştir. Ama sizin bir inanlı olarak yaşamanız gereken bir yaşamınız var. Kurtuluşun dil bilgisi açısından 3 zamanı vardır. Kurtuldum, kurtuluyorum ve kurtulacağım. Yakup burada kurtuluşun şimdiki zamanından söz etmektedir. Tanrı imanı insan sözüyle değil, kendi sözüyle sınamaktadır. Tanrı çocuğu asla Tanrı'nın sözünden uzak kalamaz. Her çocuk babasının sesini, özellikle bu ses, teselli sesi olarak duymak istemektedir. Tanrı'nın sözünü duymak ya da yakınında olmak istemeyen eğer bir tanrı çocuğuysa başı belaya girecektir. Yakup'un mektubundaki şu ayeti pek çok kişi iyi bilir. Yakup 1. bölüm 22. ayet. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Kutsal kitabın birçok çevirisinin olduğu bir zamanda yaşamaktayız. Her yıl Hristiyan dünyasında 2 ya da 3 yeni çeviri yayınlanır. Kişisel olarak baktığımda bunların arasındaki en iyi çevirilerin Almanca'daki Eberfeld Suklacher çevirisi olduğunu düşünüyorum. İngilizce'deki en iyi çevirinin de King James çevirisi olduğunu düşünüyorum. Ben yeni çevirilere ihtiyacımız olduğunu söylerim ve bu yeni çevirileri herhangi bir inanlının yapabileceğini de söylüyoruz. Evet, bu yeni çeviriyi herhangi bir inanlı yapabilir. Kutsal kitabın yeni bir çevirisini yapabilirsiniz. Beni tanımıyorsunuz, yetenekli değilim, orijinal dilleri bilmiyorum. El yazmalarının ele alınış konusunda hiçbir fikrim yok diyebilirsiniz. Dostum, sınırlarınıza rağmen, ki pek çok sınırınız olabilir, kutsal yazıların şimdiye kadar yapılmış en iyi çevirisini yapabilirsiniz. Bu çevirinin adının ne olduğunu biliyor musunuz? Uygulayıcının çevirisidir bu. Tanrısal sözün uygulayıcıları olun. Bu iyi bir çeviri olacaktır. Bir uygulayıcının çevirisi. Yani Tanrı sözünü okuyun ve okuduklarınızda, yaşamlarınızda uygulayın. Paulus aynı düşünceyi birazcık farklı bir şekilde şu şekilde ifade eder. 2. Korintliler 3. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Bütün insanlarca bilinen ve okunan yüreklerimize yazılmış mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkepte değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır. Bugün dünya kutsal kitabı okumuyor ama sizi ve beni okuyor. Bunu birisi şiirsel bir dille şu şekilde ifade etmiştir. Müjdenin bir bölümü bir günde yazılır. Yaptığınız işlerle ve söylediğiniz sözlerle. İnsanlar söylediklerinizi imansız ya da gerçek okurlar. Söyleyin, size göre olan müjde nedir? 22. ayetten 25. ayete kadar olan ayetlerde Yakup'un gerçek pragmatizmini görüyoruz. Bu ayetleri şöyle özetlemek mümkündür. 22. ayet sözün taleplerini içerir. 23 ve 24. ayetlerde sözün tehlikesi, 25. ayette sözün tasarımını görürüz. Yakup mektubunun bu kısmındaki öz budur. 22. ayette sözün taleplerini ya da emredici tarafını okuyoruz. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun der. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Tanrı'nın sözünde diğer kitaplardan farklı bir öğe bulunur. Bilgi, entelektüel uyarım, ruhsal esin, güldüren ya da eğlendiren esin oluşturmak için okuyabileceğimiz pek çok kitap vardır ama Tanrı'nın sözü farklıdır. Ve belki de bundan ötürü diğer kitaplar kadar da popüler değildir. Tanrı'nın sözü sizden eylem talep eder. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun diyor. Bu bir odaklanma ve ilgi gerektirir. Rab İsa şöyle der. Yuhanna 7. bölüm 17. ayet. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğinden mi konuştuğumu bilecektir. Tanrı'nın sözü eylem talep eder. 34. mezmur 8. ayette tadın da görün Rab ne iyidir der. Tarih okuyabilirsiniz ve o sizden hiçbir talepte bulunmaz. Edebiyat da okuyabilirsiniz. Yazarının aklında olan veya olmayan öğretici bir dersinin olmasına rağmen hiçbir zorunluluk ya da açıklama yoktur. Bilim okursanız o sizden bir şey talep etmeyecektir. Yemek kitabı okuyabilirsiniz ve o size bir tarif verebilir ama onu pişirmek gerektiğini size söylemez. Çikolatalı bir kek yapmanızı sizden talep etmez. Ne var ki Tanrı'nın sözü bir buyruktur ve eylem ister. Yuhanna 3. bölüm 36. ayette oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır der. Rab İsa Mesih'in 3 temel mesajı vardır. Birincisi tövbe et, ikincisi bana gel ve üçüncüsü de iman ettir. Tanrı'nın sözü sizden iman talep edecektir. Günümüzdeki reklamların hepsi çok baskı yapıyor. Radyoda, televizyonda, gazetelerde ve dergilerde bunlar kullanılmaktadır. Hepsi de satmak için uğraşır. Televizyon ve radyoda yalnız haberlerle değil, reklamlarla da beynimiz yıkanmaktadır. Her şeyi tüketiciye atarlar. Belirli bir marka arabayı almanız gerekir. Ve geçen yılki modelden daha üstün olduğu da bu modelin anlatılır. Belki de direksiyonu geçen yılki modelden birazcık daha küçüktür. Ve size belirli bir deodorantı kullanmadığınız takdirde işinizi kaybedebileceğinizi anlatırlar. O parfümü kullandığınızda patronunuzun gözüne daha çok gireceksinizdir. Ama Tanrı'nın sözü size Mesih'e dönmezseniz günahınızın içinde öleceğinizi söyler. Kutsal kitapta baskıdan söz edilir. İşte esas baskı budur. Tanrı'nın sözü. 2. Korintliler 6. bölüm 2. ayette uygun zaman işte şimdidir diyor. Ve 95. mezmur 7. ayette bugün sesini duyarsanız der. Kilisenin son yıllardaki en büyük eksikliğinin bu noktada olduğuna inanıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı dünyası bombalanan sığınaklardan çıktı ve kiliseye gitti. Tanrı korkusundan değil, bomba korkusundan bunu yaptı. Kiliseler dolup taştı. Doktor Vernon McGee diyor ki, ben o dönemlerde hizmet ettim ve o dönemde hizmet ettiğim için şükrediyorum. Dolu bir kilisem vardı ve hizmet için önemli bir zamandı. Ama aynı zamanda kuralsızlık ve ahlaksızlık da dramatik boyutlarda arttı. Sarhoşluk, boşanma ve çocukların suç işleme oranı da bu dönemde tırmandı. İnanların yaşamlarında dünya işleri açısından bir dönüm noktası oldu. Peki ne olmuştu? Kilise Tanrı'nın sözünü pasif kalarak duyuruyordu. Oysa Tanrı onu emredici şekilde vermiştir. Deri kaplı kutsal kitabın deri ayakkabılarla gitmesi gerektiğini unutmuştuk. Kutsal yazıları ezberlemek iyidir ama kutsal yazılar aynı zamanda eylem talep eder. Tanrısal sözün uygulayıcıları olun der. Burada verilen buyruk Tanrı'nın yeniden doğan çocuğu içindir. Tanrı kurtulmamış birinden bir şeyin dışındaki bu da uygulama değil inanmaktır herhangi bir şey istemez. İnsanlar Rab İsa'ya gelip Yuhanna 6. bölüm 28 ve 29. ayetlerde onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Tanrı'nın isteği açısından bakıldığında kurtulmamış birinin yapacağı iş Mesih'e iman etmektir. Tanrı kurtulmamış birinden herhangi bir şey yapmasını istemez. O onlara yaptığı bir şeyi anlatmak ister. Küçük bir çocukken cumartesi günleri okulda futbol oynardım. İlk defa oynadığımda çok hoşuma gitti ve tekrar oynamayı dört gözle de bekledim. Diğer okullarla oynadık ve genellikle kiminle oynarsak oynayalım sonunda kavga çıkıyordu. Bir cumartesi günü top oynarken babamın geldiğini biliyordum. Yapmam gereken bir iş olduğunu söylemek için gelmişti. İşin açıkçası işimi yapmadan evden çıkmıştım. Babam başka çocuklardan bir şey yapmalarını istememişti. Yalnızca benden istemişti. Neden? Diğer çocuklar onun oğulları değildi. Oysa ben onun oğluydum. Dostum Tanrı sizden onun çocuğu olmadan önce herhangi bir şey istemeyecektir. Ama onun çocukları olan bizlere gelince Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun diyor kutsal kitap. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Bazen biz vaizler içinde sözün uygulayıcıları olmak zor olur. Birisi bunu kısa bir şiirle şöyle ifade eder. Vaaz etmek uygulamaktan daha kolay. Söylemek yapmaktan daha kolay. Vaazların çoğunu çok kişi duyar ama çok azı etkilenir. Tanrı'nın sözünü duyurarak harekete geçenler onun çocuklarıdır. Tanrı'nın sözü alışkanlığa ya da monotonluğa sürüklenemez. Sözün amacı yaratıcı bir eylem yaratmak ve üretken bir performans, heyecanlı bir yaşam ve heyecan verici bir deneyim oluşturmaktır. İçsel bir arzuyla güdülenir ve ruhla dolu bir yaşamdan keyif alıyorsak, siz ve ben bir sahaya gidip top oynamanın tadını çıkartabilir ve sonra da kutsal kitap çalışmasından da aynı zevki alabiliriz. Aslında bu heyecan verici olur. Tanrı'nın sözünü duymak, içsel bir arzuyla yönlendirilmeyi ve Tanrı için bir şeyler yapmaya yol açar. Radyo programı hizmetimizi yapmaya başladığımızda ofis ekibimizi de yeniden düzenledik. Hizmet hayatımda gördüğüm en iyi ekip olduğunu biliyorum. Tanrı her bir bireyi özel olarak bize gönderdi ve her birinin katkısı harikadır. Bu insanlar yaratıcı ve kendisini işlerine adayan kişilerdir. Tanrı'nın işinde yaratıcılığa, dinamizme ve üretici olmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın sözünü yalnız duymakla kalmayın. Bir sınıfta öğrenci olmakla seyirci ya da dinleyici olmak arasında fark vardır. Kutsal kitap dersleri verdiğim zamanlarda sınıflarımda dinleyiciler olur. Öğrencilerden çok onlarla uğraşmak zorunda kaldığım zamanlar oluyor. Bana devamlı öğrencilerime karşı sert olduğumu söylerler. Sert olmam gerektiğini anlamıyorlardı. Oysa öğrencilerim bu sertliğimin yarısının şaka olduğunu anlarlar. Bu dinleyiciler hiçbir sınava girmek, hazırlık yapmak zorunda değiller. Hiçbir makale yazmadılar ve diploma gibi bir dertleri de yoktur. Hiçbir şey yapmazlar, sadece orada otururlar. Dostum, iman eyleme yön verir. Sizi dinleyici olmanın ötesine götürecektir eylem. Devamlı imanından bahseden adamın hikayesi sık sık anlatılır. Hiç kimse için herhangi bir şey yapmaz, sadece imanından söz eder. Bir gün bir arkadaşı geldi ve onu arabasıyla çamura girip saplanmış durumda gördü. Arkadaşı işte imanının sağlam olduğu kesin dedi ve ona yardım etti. İşte imanın gerektirdiği budur. Sevgili dostum, size bugün hep ileriye doğru gitmemiz gerektiğini söylemek isterim. İyi bir temel attıktan sonra imanda devam edelim ki çamura çakılıp kalmayalım. Kendi kendini aldatan kupkuru dinleyiciler olmayın. İnsanın kendi kendini aldatması gerçekten korkunçtur. Elçi Yuhanna kendisinde günah olmadığını söyleyenin kendisini aldattığını 1. Yuhanna 1. bölüm 8. ayette söyler. Günahımıza bahane bulma tuzağına düşmek çok kolaydır. Bu konuda dikkatli olmalıyız.